Ayrım 20, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 207. Az kalsın ölüyordum diye düşünüyordum Walden. Az kalsın ölüyordum. Thompson dedektif ekibini toplarken Walden da otel odasında bir koltuğa çökmüştü. Bir bardak sodalı konyak verdikleri zaman ellerinin titremekte olduğunu fark etti. Parmakları arasında tuttu. Nitroglycerin şişesini bir türlü aklından kovamıyordu. Dikkatini Thompson'a vermeye çalıştı. Adamlarıyla konuşurken bir haydi değişmiş görünüyordu. Elleri ceplerinden çıkmış, bir koltuğun ucuna tünemiş, sesi bile biraz hırçınlaşmıştı. Thompson'ın söylediklerini dinledikçe biraz yatışır gibi oldu. ''Bu adamı avucumuzun içinden kaçırdık.'' dedi Thompson. ''Bir daha bu olmayacak. Şu anda onun hakkında bildiğimiz bazı şeyler var ama daha birçok şeyi öğrenmemiz gerekiyor.'' 1895 yılı dolaylarında St. Petersburg'da olduğunu biliyoruz. Çünkü Lady Walden onu anımsıyor. Bombayı taşıdığı bavul İsviçre yapısı olduğu için de İsviçre'de bulunmuş olduğunu biliyoruz. Bir de yüzünü tanıyoruz. O yüz diye düşündü Walden. Yumrukları kasıldı. Thompson devam ediyordu. Was, adamlarınla birlikte doğu yakasında biraz para harcamanızı istiyorum. Adamın Rus olduğu kesin gibi bir şey. Demek ki büyük olasılıkla Yahudi bir anarşisttir ama tabii bu bir varsayım. Richard, sen işe zarfla başla. Bir adet alınmış olduğunu sanırım. Bu yüzden dükkan tezgahtarı belki kime sattığını anımsayabilir. Woods, sen de şişeyi bir araştır. Buzlu cam tıkacı olan bir Winchester şişesi. Üreticisinin adı şişenin tabanında yazılıdır. Londra'da kimlere gönderdiklerini öğren. Adamların bütün eczaneleri dolaşsınlar. Bakalım verecekleri tanıma uygun bir müşterileri olmuş mu? Nitrogliserin içeriğindeki maddeleri farklı dükkanlardan almıştır tabii. Eğer bu dükkanları bulabilirsek adamımızı Londra'nın neresinde arayacağımızı bilebiliriz. Walden hayran kalmıştı. Katilin bu denli çok ipucu bırakmış olduğunu hiç fark etmemişti. Biraz güveni gelir gibi oldu. Thompson şimdi genç bir dedektife dönmüştü. Taylor, en önemlisi senin görevin olacak. Lord Walden'la ben katili çok kısa bir an için görebildik. Fakat Lady Walden uzun uzun bakabilmiş. Şimdi bizimle Lady Walden'ın huzuruna gelecek. Onun ve bizim vereceğimiz tanımlara göre adamın resmini yapacaksın. Resmin bu akşam bastırılıp Londra'da bulunan bütün polis karakollarına dağıtılmasını istiyorum. Artık bu adam elimizden kaçamaz diye düşündü Walden. Ama otel odasında tuzak kurarken de böyle düşünmüş olduğunu anımsadı birden. Yeniden titremeye başlamıştı. Felix aynaya baktı, saçlarını son derece kısa kestirmişti. Tıpkı Prusyalılar gibi. Kaşlarını da ince bir çizgi olana dek yolmuştu. O andan başlayarak artık tıraş olmayacaktı. Böylece bir haftaya kalmadan sakalı ve bıyığı belirgin ağzıyla çenesini örterdi. Tabii burnu için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Tel çerçeveli kullanılmış bir gözlük almıştı. Mercekleri küçük olduğu için üstten bakabiliyordu. Melun şapkasıyla siyah paltosunu verip yerine mavi bir gemici ceketiyle tepesinde pomponu olan bir yün bere almıştı. Çok dikkatli bakmayan biri Felix'i tanımakta güçlük çekerdi. Bridget'in evini boşaltması gerekiyordu. Bütün kimyasal maddelerini 1-2 millik bir çevreden almıştı. Polis bunu öğrenir öğrenmez ev ev aramaya başlardı. Eninde sonunda da bu sokağa gelecekler, komşulardan biri de çıkıp onu tanıyorum Bridget'in bodrumunda oturur deyiverecekti. Firardaydı. Hem aşağılayıcı hem de adam akıllı üzücü bir durumdu. Daha önce de firarda olduğu zamanlar vardı ama hep birini öldürdükten sonra olmuştu. Öldürmeden önce değil. Usturasını, temiz iç çamaşırını, kendi yapımı olan dinamitini ve Pushkin'in öykülerinden oluşan kitabını bir gömleğinin içinde toplayıp bağladı. Sonra da Bridget'in salonuna gitti. ''Vay vay vay, kaşlarına ne yaptın öyle?'' dedi Bridget. ''Sen pekala yakışıklı bir adamdın yahu.'' ''Gitmem gerek.'' dedi Felix. Kadın Felix'in bohçasına baktı. ''Belli oluyor.'' ''Eğer polisler gelecek olursa onlara yalan söylemek zorunda kalmazsın.'' anarşist olduğundan koşullanıp seni kovduğumu söylerim. Hoşça kal Bridget. Şu gözlüklerini çıkar da öp bakalım beni. Felix Bridget'i yanağından öpüp ayrıldı. Talihin açık olsun evlat dedi Bridget arkasından. Felix bisikletine binip Londra'ya geldiğinden beri üçüncü kez kalabileceği bir yer aramaya başladı. Ağır ağır yol alıyordu. Kılıç yaralarının verdiği bitkinlik geçmişti. Ama başarısızlığı moralini epey bozmuştu. Londra'nın kuzeyini bir ucundan diğerini açtıktan sonra Londra Köprüsü üzerinden nehri geçti. Old Kent yolu bölgesine vardığında tam aradığı gibi bir gecekondu mahallesi buldu. Burada Church of England'ın sahibi olduğu bir apartmanın dördüncü katında bir oda tuttu. Dipnot, Church of England, İngiltere'de bir mezhep. Hem ucuzdu hem de bir sürü soruyla karşılaşmamıştı. Yeni odasında nitrogliserin yapması olanaksızdı. Çünkü su falan yoktu. Ne odasında ne de tüm binada. Yalnızca bahçede bir yangın musluğuyla ayak yolu vardı. Oda son derece kasvet vericiydi. Köşede duran fare kapanı nelerle karşılaşabileceğini yeterince açıklıyordu. Odanın tek penceresi bir gazete sayfasıyla örtülmüştü. Sıvalar dökülmüş, yatak şiltisi fena halde kokuyordu. Sürekli öksüren şişmanca bir adam olan kapıcı, "Eğer pencereyi onarmak isterseniz size ucuz cam bulabilirim," dedi. "Bisikletimi nereye bırakabilirim?" diye sordu Felix. "Yerinizde olsam buraya çıkarırım. Başka nereye bıraksanız çalınabilir." Bisikleti de odaya getirdiği takdirde ancak yatağından kapıya yürüyebileceği kadar boşluk kalacaktı. Felix peki dedi, odayı tutuyorum. O zaman 12 şilin rica edeyim.
Haftalığı 3 şilin demiştiniz.
4 haftalık peşin alıyoruz. Felix parayı ödedi. Gözlüğü satın alıp giysilerini değiştirdikten sonra cebinde 1 sterlin 19 şilin kalmıştı. ''Badana yapmak isterseniz size yarı fiyatına boya bulabilirim.''
''Ben size haber veririm.'' dedi Felix.
O da pislikten geçilmiyordu. Fakat o anda en son düşüneceği sorun buydu. Yarın yeniden Orlov'u aramak zorundaydı.
''Stephen, Tanrı'ya şükür bir şeyin yok.'' dedi Lydia.
Walden karısına sarıldı. ''Tabii bir şeyim yok.''
''Ne oldu?''
''Korkarım adamımızı yakalayamadık.''
Lydia bu habere neredeyse sevincinden bayılacaktı. Stephen, ''Bu adamı mutlaka yakalayacağım.'' dediği andan bu yana iki büyük korku girmişti içine. Birincisi Felix Stephen'ı öldürecek diye, diğeri de Felix'in ikinci kez hapsedilmesine neden olacağı içindi. İlk kez hapise girdiğinde başından neler geçmiş olduğunu biliyordu. Bunu düşünmek bile midesini altüst etmişti.
''Basil Thompson'ı tanıyorsun sanırım,'' dedi Stephen. ''Bu da Bay Taylor, polis ressamdır. Katilin yüzünü çizmesi için birlikte ona yardım edeceğiz.''
Lydia'nın yüreği sıkıştı. Kocasının yanında kim bilir kaç saat boyunca aşığını düşlemesi gerekecekti. ''Ne zaman bitecek bu çile?'' diye geçirdiği içinden.
''Charlotte nerelerde?'' diye sordu Stephen.
''Alışverişe çıktı,'' dedi Lydia.
''İyi, bu konuda bir şey duysun istemiyorum. Özellikle Alex'in nerede olduğunu bilmemeli.''
''Bana da söyleme,'' dedi Lydia. ''Bilmemem daha iyi olur. Böylelikle aynı hatayı bir daha yapmamış olurum.''
Herkes masa başına oturdu, ressam defterini çıkardı. Tekrar tekrar tanımlanan yüzü çizdi. Oysa Lydia 5 dakika içinde kolayca çizebilirdi. Önceleri ressamı yanıltmaya çalıştı. Tam doğru bir çizim yapmışken pek olmadı. Yanlış bir çizimde ise böyleydi işte diyerek bir süre oyalamayı başardı. Ne var ki hem Stephen hem Thompson kısa bir an içinde olsa Felix'i görmüşlerdi. Lydia'nın yanlışlarını hemen düzelttiler. Sonunda açığa çıkma korkusuyla Lydia da doğru bilgi vermeye başladı. Fakat Felix'in bir kez daha hapise girmesine yardımcı olduğunun da farkındaydı. Ortaya çıkan son resim Lydia'nın aşık olduğu yüze adam akıllı benzemişti. Bunun üzerine sinirleri altüst olan Lydia uyuyabilmek için uyku ilacı almak zorunda kaldı. Düşünde Felix'le buluşmak üzere St. Petersburg'a gidiyordu. Düşlere özgü o kahredici mantıksızlık sonucu Lydia gemiye yetişmek için bir at arabasıyla yolculuk yapıyor, yanındaysa iki düşes bulunuyordu. Gerçek yaşamda Lydia'nın gizli geçmişini bilen hiçbir düşes onunla bir arada bulunmak istemezdi. Nasıl olmuşsa olmuş Southampton yerine yanlışlıkla Bournemouth'a gelmişlerdi. Gemilerinin saat 7'de kalkmasına ve saatin 5 olmasına karşın burada biraz dinlenmeye karar verdiler. Düşesler Lydia'ya geceleri birlikte yattıklarını ve birbirlerini sapıkça okşadıklarını söylediler. Her iki kadının da oldukça yaşlı olmalarına karşı nedense Lydia buna pek şaşırmadı. Lydia 2'de 1 artık gitmemiz gerek dediği halde kadınlar aldırmıyordu. O sırada bir adam Lydia'ya bir mesaj getirdi. İmza olarak anarşist sevgilin yazılıydı. Lydia yanıt olarak adama anarşist sevgilime söyleyin 7 vapuruna yetişmeye çalışıyorum dedi. İşte bütün kirli şamaşırını ortaya dökmüş oluyordu. Düşesler bilmiş bilmiş göz kırpıştılar. Saat 7:20 kala hala Bournemouth'ta oldukları halde Lydia hala sandığını hazırlamış değildi. Odanın içinde fır dönüp sandığını doldurmaya çalıştı. Fakat bir türlü aradıklarını bulamıyor, saniyeler vızır vızır geçip gidiyordu. Onca gecikmiş olmasına karşı sandık bir türlü dolmak bilmiyordu. Sonunda tümüne boş verip arabaya atladı ve kendisi sürmeye başladı. Ama Bournemouth kıyılarında yolunu kaybedip bir türlü kent dışına çıkmayı başaramadı. Southampton yolunu bulamadan uyandı. Yatağında doğruldu. Kalbi hızla atıyor, gözleri fal taşı gibi açılmış tavana dikilmişti. Çok şükür Tanrım dedi içinden. Çok şükür. Yalnızca düş görmüşüm. Felix iç sıkıntısıyla yatmıştı, öfkeyle uyandı. En çok kendine öfkeleniyordu. Orlov'un öldürülmesi hiç de insanüstü bir iş değildi. Adam iyi korunuyordu, kabul. Ama herhalde bir bankanın yeraltı kasasına da gizlenecek durumu yoktu. Kaldı ki bankanın yeraltı kasaları bile soyulabilmekteydi. Felix hem akıllıydı hem de son derece kararlı. Biraz daha sabır ve azimle önüne çıkarılan her engeli aşabilirdi. Şu anda aranmaktaydı ama yakalanmayacaktı. Bundan böyle arka sokaklardan yürüyecek, komşulara görünmekten kaçınacak, polislerin mavi üniformalarını uzaktan görüp önlemini alacaktı. Şiddet eylemlerini kendine yol seçtiğinden beri birçok kez polis çağrılmış ama hiç yakalanmamıştı. Bu düşüncelerle yatağından kalkıp sokaktaki yangın musluğunda yüzünü yıkadı. Tıraş olmadı. Yün beresini, gemici ceketini giyip gözlüğünü taktı. Bir büfede ayaküstü kahvaltı ettikten sonra bisikletine binip ara yollardan St. James Park'ına gitti. Walden malikanesine vardığında gözüne çarpan ilk şey kapının önünde volta atan polis memuru oldu. Demek ki evi gözetlemek için eski yerini kullanamayacaktı. Parkın iç kısımlarına çekilip uzaktan bakması gerekiyordu. Üstelik aynı yerde uzun süre kalması da tehlikeli olabilirdi. Polis memuru biraz dikkat edecek olursa Felix'i fark edebilirdi. Sabah gazetesine şöyle bir göz attı. Covent Garden pazarında saldırdığı polisi öldürmüş olduğunu okudu. Adamın kalbi güçsüzdü demek. İyi oldu diye geçirdi içinden. Bir zorba daha eksildi. Öğlen saatlerinde malikaneden bir otomobil çıktı. Felix elindeki gazeteyi bırakıp hemen bisikletine atladı. Otomobilin içeri girişini görmemişti. Demek ki Walden'ın otomobiliydi. Felix aracın içinde kim olduğunu tahmin edemeyecek dendi uzaktaydı. Umarım Walden'dır dedi içinden. Otomobil Trafalgar alanına doğru yol aldı. Felix yetişebilmek için parkın ortasından geçti. Yola vardığında otomobilin birkaç metre arkasında kalmıştı. Alanda bulundukları sürece aradaki uzaklığı kolayca korudu fakat az sonra araç Charing Cross yoluna girince bu iş zorlaşmaya başladı. Felix pedallara biraz daha asıldı ama dikkati çekecek denli zorlanmak istemiyordu. Üstelik gücünü de koruması gerekliydi. Ancak biraz fazla temkinli olmuştu. Oxford Caddesi'ne vardığında araba görünürlerde yoktu. Hangi yöne gitmiş olabilirdi?
Dört olasılık vardı. Ya düz gitmiş, ya sola ya da sağa sapan iki yoldan birine dönmüş olabilirdi. Felix bir tahmin yürütüp önünde dümdüz uzanan yolu seçti. Tolta'nın Kort yolunun trafik sıkışıklığı içindeki kuzey ucuna geldiğinde otomobili yeniden görüp rahat bir soluk aldı. Doğuya sapacağı sırada yetişmeyi başardı. Bu kez her şeyi göze alıp arabanın içinde kim olduğunu görmek için iyice sokuldu. Önde şoför kepli biri vardı. Arkadaysa gri saçlı, sakallı bir adam oturmaktaydı. Walden. Onu da öldüreceğim diye düşündü Felix. Hem de büyük bir zevkle öldüreceğim. Houston istasyonu önündeki trafik tıkanıklığında arabanın önüne geçti. Houston yolu boyunca öndeki yerini koruyup ara sıra geri bakarak arabayı kolladı. King's Cross kavşağında araç onu geçene dek bekledi. Soluk soluğa kalmıştı. Otomobil kuzeye dönerken Felix yüzünü sakladı, sonra da peşine düştü. Trafik oldukça yoğundu. Aradaki uzaklığı koruması zor olmuyordu. Fakat yorgunluk belirtileri de başlamıştı. Felix Walden'ın Orlov'u görmeye gittiğini umuyordu. Londra kuzeyinde bir banliyö evi pekala Orlov için bir gizlenme yeri olabilirdi. Heyecanı iyice artmıştı. Böylelikle ikisini birden öldürebilmesi bile olanaklıydı. Yarım mil kadar sonra trafik azalmaya başladı. Otomobil büyük ve güçlüydü. Felix giderek daha çok zorlanıyordu. Fena halde terlemişti. Daha ne kadar sürecek diye geçirdiği içinden. Holloway yolunda tıkanan trafik biraz dinlenmesini sağladı. Fakat otomobil Seven Sisters Caddesi'ne girer girmez yeniden hızlanmaya başladı. Felix bütün gücüyle pedallara asılıyordu. Araba her an ana yoldan çıkıp bir yan yola sapabilirdi. Belki de varacağı yerden birkaç dakikalık uzaklıktaydı. Biraz şansım varsa diye düşünüyordu Felix. Gücünü son damlasına dek kullanmaktaydı. Bacakları ağrımaya, soluması zorlaşmaya başlamıştı. Otomobil arayı açtı. Uzaklık 100 metreyi aştığında Felix pes etti. Yolun kenarında durup kendini toparlamaya çalıştı. Bayılacak gibi olmuştu. ''Hep böyledir zaten.'' diye düşündü öfkeyle. ''Egemen sınıf konfor içinde savaşır. İşte Walden, kocaman arabanın içine kurulmuş prosunu tüttürüyor, aracı kendisi bile sürmüyordu.'' Walden'ın kent dışına çıktığı belliydi. Demek ki Orlov, Londra'nın kuzeyinde, hızlı bir otomobille yarım günde varılabilecek bir yerde gizleniyordu. Felix yenilgiyi iliklerine dek hissetmeye başladı. Belki aklına bir fikir gelir diye dönüp St. James Park'ına gitti. Charlotte hala bayan Pankhurst'un söylediklerini düşünüyordu. Bütün olanaklar dünyanın bir yarısının elinde toplanmışsa elbette diğer yarısı acılar ve yoksulluk içinde kalacak, kimseden anlayış görmeyecekti. Erkekler zorbalık ve haksızlıklarla dolu bir dünyayı kabul ediyorlardı. Çünkü bu zorbalıklar, bu haksızlıklar yalnızca kadınları etkilemekteydi. Kadınların da yönetme gücü olsaydı baskı altına alacak kimse kalmayacaktı. Toplantıya katıldığının ertesi günü Charlotte'un aklı hep bu düşüncelerle doluydu. Çevresindeki bütün kadınları, hizmetçileri, dükkan tezgahtarlarını, parkta çocuk gezdiren dadıları, hatta annesini bile yepyeni bir gözle görmeye başlamıştı. Dünyanın nasıl bir düzenle işlediğini anlar gibi oluyordu. Yalan söylemiş oldukları için anne ve babasından nefret etmiyordu. Zaten tam olarak yalan söylemiş de değildiler. Yalnızca onu bilgisiz bırakmışlardı. Üstelik eğer bir kandırmaca söz konusuysa Charlotte'dan çok kendilerini kandırmışlar. Ayrıca babası onu karşısına alıp utana sıkıla açık açık konuşmamış mıydı? Ama Charlotte yaşam gerçeklerini kendisi öğrenmek istiyordu. Ancak böylece gerçeği öğrendiğinden emin olacaktı. O sabah bir uşakla birlikte alışverişe çıkarak eline para geçirmeyi başardı. Uşaktan bir şilin alıp Regent Caddesi'ndeki Liberty mağazasına girdi, sonra yan kapıdan çıkıp Oxford Caddesi'ne yürüdü. Kadınlara Oy Hakkı gazetesini satan kadınları bulup bir peni karşılığında bir gazete aldı. Yeniden mağazaya dönerek kadınlar tuvaletinde gazeteyi giysisinin içine gizledi, sonra da arabasına döndü. Öğlen yemeğinden sonra odasına çekilip gazeteyi okudu. Okuduklarına bakılırsa sarayda takdimi sırasında tanık olduğu gösteri kadın sorunlarının kral ve kraliçe önüne ilk getirilişi değildi. Geçen Aralık ayında son derece şık giyimli üç kadın hakları militanı Jean d'Arc operasının gala gecesinde kendilerini bir lojaya kilitlemişlerdi. Bu gösteri sırasında kral ve kraliçe de salonda bulunmaktaydılar. Birinci perde sonunda militanlardan biri elinde megafonla krala bir nutuk çekmişti. Loja kapısını kırıp kadını dışarı çıkarmak tam yarım saat sürmüştü. Bunun üzerine salonda ön sıralarda oturmakta olan 40 kadar kadın militan atağa kalkıp ellerindeki broşürleri çevreye saçmışlar, ardından topluca salonu terk etmişlerdi. Bu olaydan önce de sonra da kral Bayan Pankhurst'ı dinlemeyi kabul etmemişti. Kralın bütün yurttaşların sorunlarını dinlemek zorunda olduğunu savunan kadınlar, binlerce kadın eşliğinde bir heyetin saraya yürüyeceğini duyuruyorlardı. Charlotte yürüyüşü ne zaman yapılacağına baktı, bugün yapılıyordu. Bu öğleden sonra, yani şu sıralarda. Mutlaka orada olmalıydı. Neyin yanlış olduğunu anlamak yeterli değil dedi kendi kendine. Bunun için bir şeyler yapmak da gerekirdi. Bayan Pankhurst'un konuşması da hala kulaklarında çınlamaktaydı. Bugün kadınları coşturan bu ruh ve ateş söndürülemez. Babası Pritchard'la birlikte arabayı alıp gitmişti. Annesi ise her öğlen yemeğinden sonra olduğu gibi odasına çıkmış uzanıyordu. Charlotte'u durduracak kimse yoktu. En gösterişsiz giysisini ve şapkasını giyip usulca merdivenleri indi ve kendini evden dışarı attı. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 218.